Ayarım 5, sayfa 57. 6. Başkanın hayatımızdaki varlığını her geçen gün daha fazla hissetmemize karşın her zamanki saf tavrımızla gelişmeleri iyiye yormayı sürdürüyorduk. Belki de söyledikleri doğruydu. Son adada kentlerden, uygarlıktan uzakta yaşayarak yabani insanlar haline gelmiştik. Şimdi geriye doğru baktığım zaman bu tavrımızın aşırı bir tembellikten, uyuşukluktan kaynaklandığını açıkça görebiliyorum. Hiçbir şeyi eleştirmiyor, sorular sormuyor, karşı çıkmıyorduk. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın diyor ama yılanın bize de dokunacağını hesap edemiyorduk. Bu umursamaz tavrımızı bakkalın oğlu olan zavallı arkadaşımın başına gelenlerden sonra da sürdürdük. Oysa adada yaşayan herkes okula hiç gitmemiş, durgun zekalı, dilsiz, çalışmadığı zamanlarda hayallere dalıp giden arkadaşımı çok severdi. Hepimizin evinin bir parçası, oğlu, kardeşi gibiydi. Bakkalın vapurla getirtip motorla kıyıya taşıdığı ve depoladığı süt, ekmek, peynir gibi gerekli malzemeleri evlere dağıtırdı. Sabahları uyandığımızda bir gün önceden sipariş ettiğimiz her şeyi evimizin kapısında bulurduk. Bu şaşmaz düzen takip bir gün ana yolda arkadaşımın ağlayarak ve eliyle gözünü tutarak yürüdüğünü görene kadar sürüp gitti. Gözü yumruk yemiş gibi kızarmıştı. Ertesi günde moraracak ve kapanacaktı. Konuşamadığı için ne olduğunu anlatmasına imkan yoktu. Onu bu halde görünce çıldırdım. Sarılarak, "Bunu kim yaptı? Sana söz veriyorum bunun hesabını soracağım ondan," dedim. Ama o her zaman yaptığı gibi bir köşeye çekilip yalnız kalmayı tercih etti. Bu işin başkanla ya da adamlarıyla bir ilişkisi olduğunu sezebilecek kadar zekiydik. Ama kimimiz kondurmuyor, kimimiz de düşünmeye bile korkuyorduk. Olay bir sonraki duyuruya kadar sır olarak kaldı. Evlerimizi hem de arkadaşımın babası olan bakkal tarafından dağıtılan duyuru çok açıktı. Bakkalın oğlunun güvenlik kurallarına uymayarak geçen sabahın erken saatlerinde başkanın terasına kadar girdiği ve bu nedenle cezalandırıldığı anlatılıyordu. Bu sorunu gidermek için adanın genel kurulu tarafından yeni kurallar getirilmişti. 1. Evlere önceden haber vermeden güvenlik sınırı sayılan 6 metreden daha fazla yaklaşmak yasaktır. 2. Gerekli malzemeyi dağıtmakla görevli servis elemanları bu işi her sabah 9 ile 11 arasında ve belirtilen sınırı aşmamak koşuluyla yerine getireceklerdir. 3. Ada kurulu tarafından konulan bu kurallara uymayanlar ev sahipleri tarafından ağır bir biçimde cezalandırılacaktır. Daha sonra bakkal amca bize üzüntü içinde şunları anlattı. Dilsiz arkadaşım o sabah başkanın evine bir gün önceden sipariş edilen süt ve gofretleri götürmüş. Dağıtıma ilk olarak başkanın evinden başlamış. Erken bir saate gitmiş oraya. Tam sütü teras kapısına bırakırken birdenbire bahçeden fırlayan bir kişi gözünün üstüne yumruğu patlatmış. Ve evdekileri uyandırmamaya çalışarak öfkeli bir fısıltıyla kim olduğunu, orada ne aradığını sormuş. Sonra da serbest bırakmış. Bütün bunlar başkanın büyük bir korku içinde yaşadığını, bizim gözlerden uzak huzurlu adamızda bile evinin bahçesinde nöbetçi bulundurduğunu gösteriyordu. Oysa bizler şimdiye kadar kapılarımızı kilitlemeyecek kadar güvende hissediyorduk kendimizi. Fakat bu olaydan sonra korku ilk defa yüreğimize düşüp hepimize büyük bir tedirginliğe yol açtı. Bir gece bu tedirginlik doruğa çıktı. Silah sesleriyle uyanmış ve neye uğradığımızı şaşırarak evlerimizden fırlamıştık. Annem hemen eve dönmemi söylemişti. Ama ben yerimde duramıyor, ne olduğunu çok merak ediyordum. Tabii hemen peşinden gittim. Ada tarihi hiç rastlanmadık bir panik yaşıyorduk. Geceleri sakin olan martılar bile çığlık çığlığa uçuyordu. Bazıları üç el silah sesinin başkanın evinden geldiğini söylediği için merak ve endişe içinde o tarafa doğru koştuk. Başkanın bahçesine ulaştığımızda evleri daha yakın olanların kadınlı erkekli bahçede toplanmış olduğunu gördük. Başkan terasta bir düşman yürüyordu diye açıkladı durumu. Onu sağ salim görmek herkesi bir ferahlattı ama kafalardaki soru işaretlerini gidermeye de yetmedi. Başkanın adamları ellerinde artık saklamaya gerek görmedikleri silahlarıyla herkesi düşman gibi süzüyorlardı. Dayım bile gelmişti. Bizi görünce hemen gelip omzuma elini attı. Başkan söylediğine göre büyük tehlike atlatmıştı ama halkını sakinleştirmek isteyen bir kahraman edasıyla "Üzülmeyin dostlarım," dedi. "Bu ciddi bir durum ama gördüğünüz gibi düşmanlar bize bir zarar veremedi. Daha önce birçok kez beni ortadan kaldırmayı denediler ama her seferinde başarısızlığa uğradılar. Ben artık bu duruma alıştım ama ailem ve özellikle de sevgili torunlarım üzerinde çok kötü etkiler bırakıyor bu olaylar. Şimdi üzülerek de olsa bildirmek zorundayım ki adadaki her yer, maalesef her ev tek tek aranacak. Güvenlik elemanlarımız bu hainleri saklandıkları yerden bulup çıkarmak ve sorgulamakla görevlendirildi. Masum komşularıma vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Ama içlerinde bu olaya karışmış olanlar varsa bunun bedelini en ağır biçimde ödeyeceklerdir. Şaşırmış ve paniğe kapılmış durumda söylenenleri dinliyor, olup bitene hala inanamıyorduk. Başkanın torunları anneannelerine sarılmış, herkese kuşkuyla bakıyorlardı. Sadece benimle göz göze geldiklerinde belli belirsiz gülümsediklerini fark ettim. Bu sırada bir ses duyuldu. Bu olayın nasıl olduğunu biraz anlatabilir misiniz efendim? Size ateş mi edildi? Birini ya da birilerini mi gördünüz? Bu soruları soran dayımdı. Anlatayım dedi başkan. Vakit gece yarısını biraz geçiyordu. Yeni yatmıştım. Tam uykuya dalmak üzereydim ki terasta epey iri yarı olduğunu tahmin ettiğim birinin yürüdüğünü duydum. Bu saatte terasıma gelen kişinin iyi niyetli olmadığı belliydi. Demek nöbetçiyi de atlattılar diye düşündüm ve silahımı alarak terasa doğru seslendim. Kim olduğunu sordum ama adam bana hiç cevap vermeden terasta dolaşmayı sürdürdü. Son kez soruyorum. Sonra ateş edeceğim diye uyarmama rağmen sözlerime hiç aldırış etmeden pat pat gürültü çıkararak yürümeyi sürdürdü. Sütunun arkasına gizlenerek sadece kolumu dışarı çıkardım ve rastgele 3 el ateş ettim. Bunun üzerine ses kesildi. Tahmin ediyorum ki o sırada kaçıp gitti. Zaten terası araştıran güvenlik görevlimiz de orada hiç kimseyi bulamadı. Bu yüzden adayı araştırıp bu saldırganı bulmamız gerekiyor. Dayım, efendim dedi. Size geçmiş olsun. Ama durumu anlayabilmemiz için 1-2 soru daha sormama izin verir misiniz? Başkan, kendi sağlığıyla bu kadar ilgilenen birinin bulunmasından hoşnut kalmış olmalı ki, sizi galiba daha önce görmedim beyefendi dedi. Evet efendim dedi dayım. Çardak altındaki toplantının ilk bölümünde vardım. Ama bazı çalışmalarım dolayısıyla toplantıdan ayrıldığım sırada da genel kurula seçildiğimi öğrendim. Ha dedi başkan. Şimdi oldu. Demek ki sizinle bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Dayım, efendim diye devam etti. Denizi aşıp da bu adaya bir motor yaklaşacak olsa hemen görülür. Ayrıca sesi de duyulur. Adaya gizlice girmek olanaksızdır. Bu yüzden başka olasılıklar üzerinde de durulmalı diyorum ben. Ne gibi olasılıklar? Mesela terasta yürüyen bir saldırgan olmayabilir. Kötü niyet taşımayan kim o saatte evin terasında yürür sizce? Bilemiyorum. Ama anlattıklarınıza göre bu kişi epey gürültü meraklısı. Sizi uyandıracak kadar gürültülü bir biçimde yürüyor ve uyarılarınıza rağmen de bu tavrını sürdürüyor. Bir köşeye saklanmıyor. Ateş edeceğinizi söylüyorsunuz. O yine pat pat yürüyor. Bu sizce normal mi? Başkanın önce dost sandığı bu zeki adamın soruları karşısında hafifçe sinirlenmeye başladığını seziyordum. Peki Bay Dedektif dedi. Bu teorileriniz güzel ama durumu değiştirmiyor. Sorumu tekrarlıyorum. Hangi insan kötü niyet taşımadan terasımda gece yarısı yürür ve sorularıma cevap vermez? Sayın Başkan, belki de konuşmayı bilmiyordu. Önce afallayan başkan, sonra şimdi saçma sapan sorularla daha fazla uğraşmayı bırakalım da güvenlik görevlileri gerekli incelemelere başlasınlar dedi. Daha önce defalarca terasında martı dolaşmış olan adalılar konuşmanın nereye gittiğini yavaş yavaş anlamaya başladılar. Dayımın sesi tekrar duyuldu. Çok özür dilerim efendim. Belki terasınızdaki sesler hiç de tehdit anlamı taşımıyordu. Başkan iyice sinirlenip şöyle karşılık verdi. Sizin amacınız ne? Böyle bir ciddi güvenlik soruşturmasını hangi çıkmaz sokağa saptırmak niyetindesiniz? Hangi insan ateş edeceğim uyarısına cevap vermez? Terasınızda dolaşan belki de bir insan değildi dedi dayım. Bu yüzden sorularınıza cevap veremiyordu. Gecenin karanlığında bile herkesin yüzüne bir gülümseme yayıldığını görebiliyorduk. Başkan, sen ne diyorsun be adam diye kükredi. İnsan değilse neydi o zaman? Adanızda büyük ayılar yaşıyor da ben mi bilmiyorum yoksa? Belki de dinozordur ha? Hayır efendim dedi dayım sakin bir sesle. Bir martıdır. Ne martısı? Bildiğiniz martı efendim. Bu adada yaşayan herkes martıların geceleri teraslarda gezindiğini ve çıkardığı seslerin iri yarı bir adamın yürüyüşünü andırdığını çok iyi bilir. İlk başta bilmeyenler için çok şaşırtıcıdır. İnsan o sesin bu küçük yaratıklardan nasıl çıktığını anlayamaz. Ama belki de ayak yapıları gereği gecenin sessizliğinde böyle bir ses çıkarırlar. Değil mi arkadaşlar? Adalılar hemen onayladı. Evet, gerçekten öyle. Dayım, izin verirseniz terasta bir deneme yapalım sayın başkan dedi. Şu anda üstünde durduğunuz girişte de olabilir. Sonra başkanın şaşkın bakışları arasında terasta pat pat diye sesler çıkararak yürümeye başladı. Sesler buna benziyor muydu sayın başkan? Başkan, adalıların gözünde martıdan korkan biri durumuna düşmemek için son bir gayretle çok saçma diye söylendi. Martı ile insanı birbirinden ayıramayacak mıyım ben? Ama artık sesi çok zayıf çıkıyordu. Kendisine duyduğu güven sarsılmıştı. Herkesin dayıma hak verdiği ve başlarını sallayarak onu onayladıkları görülüyordu. Adada en güvendiği kişi olan 1 numara bile, evet efendim, martılar aynen böyle ses çıkarır deyince pes etme noktasına hızla yaklaştı. Ama dayım daha son sözünü söylememişti. Başkanın şahin bakışlı güvenlik görevlisine dönüp, sayın başkan ateş ettikten sonra havalanan bir martı gördünüz mü diye sorması ve şaşıran adamın evet cevabını vermesiyle hepimiz düşman tehdidinden kurtulmanın rahatlığıyla bir kahkaha patlattık. Bu durum durumda başkanın yapacağı hiçbir şey kalmadı. İster istemez durumu kabullendi ve yüzünde zoraki bir gülümseme belirdi. Biraz önce ülkesine yaptığı hizmetlerden dolayı düşmanların saldırısına uğrayan bir kahraman rolüne bürünen güçlü başkan, şimdi martıdan korkan bir adam durumuna düşmüştü. O geceden itibaren başkanın adada iki büyük düşmanı olmuştu. Daha önce torununu korkutup kolunu incitmesine yol açtıkları yetmiyormuş gibi, şimdi de onu gülünç duruma düşürüp komşularının önünde rezil eden martılar ve sorularıyla durumu çözen o zeki adam, yani benim yazardayım. Ne yazık ki savaşın başlamasına çok az kalmıştı. 7. O gece adada kimsenin uyuyabildiğini sanmıyorum. Biz de annemle eve geldikten sonra uyuyamadık ve Manolya ağacının altındaki büyük salıncağımıza oturup birbirimize sarıldık. Uzun bir süre öyle kıpırdamadan durduk. Gelecekte kötü şeyler olacağını hissediyor, nefes almaya bile korkuyorduk. Annem bütün bu olayların bir kabus gibi geçip gideceğini söylüyor, beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama bakışlarından kendinin bile buna inanmadığı anlaşılıyordu. Gece rüzgarının havalandırdığı ince kumral saçlarından her zaman olduğu gibi mis gibi sabun kokusu geliyor, beni rahatlatıyordu. Annemle babam aklıma geldi o an. Bu salıncakta hep el ele oturur ve birbirlerine güzel sözler fısıldayarak konuşurlardı. Hiç kavga ettiklerini hatırlamam. Annem babamın yanında asla üzgün ya da tedirgin olmazdı. Ama o gece ilk kez onun bu kadar korktuğunu görmüştüm. Çünkü babamın ölümünün acısını bile hafifleten bu ada şimdi büyük bir tehlike altındaydı. Annem, demek ki ülkemizdeki kötülükleri arkamızda bırakamamışız diye fısıldadı. Benim için, ada için ve hatta dayım için kaygılanıyordu. Birden yüzündeki tedirginlik yok olup yerini gülümseyen kararlı bir çehreye bıraktı. Babam burada olsaydı hiç ümitsizliğe kapılmazdı. Onun anası bize güç verecek. Yılmayacağız. Ve adamızı o adama bırakmayacağız canım. Göreceksin. Eski huzurlu yaşantımıza geri döneceğiz. Ertesi sabah aradığımızda dayımı bulamadık. Başkanın sabah erkenden ada kurulunu acil olarak toplantıya çağırdığı söyleniyordu. Ada halkı huzursuz bir biçimde bekliyor. Arada bir toplantının yapıldığı başkanın evine doğru tedirgin bakışlar fırlatıyordu. Artık kimsenin içi eskisi gibi rahat değildi. Kıyılarda, bahçelerde, yollarda fısır fısır bu konular tartışılıyordu. Yemyeşil ağaçları ve gölgeli yolları ellerinden alınan, yakıcı güneşin altında terleyerek yürümek zorunda bırakılan adalıların büyük bölümü, başkana doğrudan doğruya karşı çıkmasa bile gelişmelerden rahatsızlık duyduğunu saklamıyordu. Artık iyiden iyiye başkanın adamı olan bir numaranın, bazı arkadaşları ise adamıza düzen ve disiplin gelmesinin iyi olacağını savunuyorlardı. Bu iki kesimin dışında kalan bir iki kişi de adaya biraz heyecan gelmiş olmasından mutlu olduklarını saklamıyordu. Ne de olsa herkese eğlence çıkmıştı. Ben o gün adanın martıları kadar tedirgindim. Çünkü onlar da kendilerine ayrılan kıyılarında, kayalıklarında gergin bir bekleyiş içindeydiler. Her yumurtanın başında ana baba bekliyor ve dikkatli gözlerini ufuktan bir saniye bile ayırmadan kale nöbetçilerine benzer bir görünüm oluşturuyorlardı. Bizden hiçbir dostluk ve yakınlık talepleri olmadığı için onları kendi dünyalarında rahat bırakmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yoktu. Öğleden sonra toplantı sona erdi ve hepimiz akşamüstü çardak altında yapılacak genel kurul toplantısına çağrıldık. Ben hemen dayıma koştum. Çok öfkeliydi. Kesinlikle kafayı yemiş bu adam. Çatlağın teki. Eğer herkes bu adama uyarsa sonumuz geldi demektir. O geldiğinden beri yaşam alanımız gittikçe daralıyor. Göreceksin. Sonunda bu adadan çekip gitmek zorunda kalacağız. Bir süre sonra sakinleşip her şeyi anlattı. Söylediğine göre başkan toplantı açılır açılmaz hemen konuya girmiş. Bu adadaki en büyük tehdidin martılar olduğunu söylemiş. Adanın en güzel kıyılarını kaplıyor, buralarda insanların denize girmesini engelliyorlarmış. Bununla da yetinmeyip insanlara saldırıyor, adayı yaşanmaz bir cehenneme çeviriyorlarmış. Bu yüzden başkan kurula bu vahşi kuşların yok edilmesini önermiş. Uzun uzun kuşların zararlarını sayıp dökmüş. Zaten kurulun çoğunluğu başkana yakın olduğu için martıları yok etme kararı almak üzereymiş ki dayım dayanamayıp bu önemli konunun kurulda karara bağlanamayacağını, alınacak kararın bütün adalıları ilgilendirdiğini, bu yüzden genel kurulda tartışılması gerektiğini söylemiş. Sonunda kurulu bu işe razı edebilmiş. Çünkü başkan, eğer herkesin katılımı sağlanırsa, martılara karşı mücadelenin daha etkili yürütülebileceğinin kararına varmış. Buzdır dilinin martılara savaş açması gibi bir çılgınlık herhalde kabul edilemez diyordu. Toplantıda sen de kalkıp bir şeyler söylemelisin dedi dayım. Bu adamın adalıları kandırmasına engel olmaya çalış. Hatta şimdiden insanlarla tek tek konuşup bu deliliği önlemeye gayret et. Artık büyüdün. Adadaki herkes seni doğduğundan beri çok sever. Sana inanırlar. Zayıf bir sesle olur dedim. Adalılara bir şeyler söyleyebilirdim. Ama toplantıda kalkıp konuşmaya çekiniyordum. Yani bu büyüklerin de kafası fena karışık. Bazen daha çocuksun, anlamazsın diye engellerler. Bazen de artık büyüdün, sen yaparsın diye yüreklendirirler. Dayımdan ayrıldıktan sonra benim de kafam karışmış bir şekilde biraz yürüdüm. Ardından ıssız bir kayanın üzerine oturup martıları seyrettim. Yumurtalarının başında bekleyen martılara baktım. Sivri bir kayanın tepesinde durmayı alışkanlık haline getirmiş ve avlanma dışında o yüksek noktayı hiç terk etmeyen inatçı martıyı yine aynı yerde gördüm. Şu anda kendileri hakkında yapılan tartışmalardan hiçbir haberi olmayan bu yaratıklar gözüme insanlardan daha masum göründü. Kanatlarını kapadıkları zaman daha griydiler çünkü sırtları bu renkti. Ama havada süzülürken gövdelerinin iç kısmı göründüğü için bembeyazdılar. Başkan nasıl bir mücadele planlıyordu acaba martılara karşı? Orada bir saate yakın oturmuşum. Sonra kalkıp adalı komşularımızı dolaşmaya başladım. Kimi bahçeyle uğraşıyor, kimi hamakta kestiriyor, kimi bakkaldan dönüyordu. Onlara başkanın korkunç bir işe kalkışmak üzere olduğunu, martıları yok etmeye çalışacağını anlattım. Bu işe engel olmamız gerektiğini söyledim. Hepsi zaten benim gibi düşünüyordu. Olur mu böyle delice şey dediler. Ne zararı varmış martıların? Kendisi korktuysa bunda martının ne suçu var? Bu konuşmalardan sonra içim biraz rahatlamış olarak eve döndüm. Anneme olup bitenleri anlattım. Adalılar bu işe izin vermeyecekler dedim. Yüzüme endişeyle baktı. Umarım öyle olur dedi kuşkulu bir sesle. Sonra devam etti. Hayattan öğrendiğim bir şey var oğlum. Kötülük her yerde çok kuvvetli ve zor yeniliyor. İyilik daha zayıf kalıyor. Of sen de mi anne? Aynı dayım gibi konuştun şimdi dedim hüsranla. Hani mücadele edecektik? Sen dememiş miydin? Baban da olsa aynısını yapıp mücadele ederdi kötülüklerle diye. Bana bakan ela gözlerinde dediklerime inandığına dair bir işaret göremedim. Haklısın oğlum ama dünyada kötülük daha planlı. İyiliğin içindeki saflık planlı olmamasına neden oluyor. Onu güçsüz yapıyor. Bu yüzden dünyanın her yerinde kötülük saflığı yeniyor. Ama bu adada durumu tersine çevirmediniz mi anne? Hep anlatırsınız. Bunca yıldır komşularımız arasında ne rekabet var ne kavga diye. Evet, burası huzuru seçen iyi insanların ülkesiydi. Tamam işte, göreceksin. Komşularımız bu vahşete katılmayacak. Başkan da adada sıkılacak. İstenmediğini fark edecek, sonra da çekip gidecek buralardan. Ya bizi gitmek zorunda bırakırsa? Böyle bir şey olmayacak. Sonsuza kadar bu ada iyi kalpli insanlarıyla birlikte var olacak. Annemi sonunda gülümsetmeyi başarmıştım. Baban yaşasaydı seninle gurur duyardı. Ayırım 5 sonu, sayfa 75.